Ayrım 9.
Genel müdür yüzünde görülen büyük şaşkınlıkla Çilke'ye dönmüştü. Doğru mu? Bunun için istifa eder miydin? Çilke hiç duraksamadan, evet doğru, isterseniz yarın sabah istifamı sunayım diyerek yanıtlamıştı. Genel müdür, oh hayır, senin gibi adamlarla pek sık karşılaşmıyoruz demiş ve dönüp soylu ama sert bakışlarla bakmıştı genç kadına. Karısına düşkünlük, namuslu bir erkeğin sığınacağı en son limandır. Hepsi iyi niyetini göstermek üzere işgüzarca söylenmiş bu sözlere gülmüşlerdi. 4. Bölüm. April'ın ölümünden sonraki 5 ay içinde Astor, onun yaşlı arkadaşlarıyla görüşmeler yapıyor, babanın çocuklarını korumak için bir takım önlemler alırken, öldürülmesiyle ilgili olarak kendi çapında bir soruşturmayı sürdürüyordu. Her şeyden önemlisi, böyle korkusuzca ve ahlak dışı bir eylemin yapılmasının nedenini bulmak zorundaydı. Baba April'in öldürülmesi emrini kim verebilirdi? Astor pek dikkatli olması gerektiğini biliyordu. İlk görüşmesini Chicago'da babanın eski arkadaşlarından Benito Craxi ile yaptı. Craxi yasa dışı işlerden baba April'den 10 yıl önce elini ayağını çekip emekliye ayrılmıştı. O bir zamanlar Ulusal Mafya Komisyonu'nun büyük danışmanı olmuş ve ABD'deki tüm ünlü ailelerin yapıları hakkında ayrıntılı bilgiler edinmişti. Onların güçlerinin azaldığını saptamış ve inişe geçtiklerini önceden görmüştü. Bu nedenle yasa dışı işlerini tasfiye edip borsada oynamaya başlamış ve burada hiçbir yasal cezalandırılma riski taşımadan istediği kadar para çalabileceğini şaşkınlıklar içinde kalarak ayırt etmişti. Baba April daha önce Astor'a danışabileceği adamlardan biri olarak Craxi'nin adını vermişti. 70 yaşlarında olan Craxi, iki koruması, bir araba sürücüsü, aşçı ve kahya olarak evinde çalışan bir İtalyan kadın ile birlikte yaşıyordu. Söylentilere göre bu kadın, adamın yatağını da paylaşmaktaydı. Craxi son zamanlarda pek ılımlı bir yaşam sürdürüyor, az yemek yiyor ve pek seyrek olarak içki içiyordu. Sabah kahvaltısında bir kase meyve ve peynir. Öğle yemeğinde bir omlet ya da çoğunlukla fasulye ve hindibağdan yapılmış sebze çorbası, akşam yemeğinde de basit bir omlet ya da koyun pirzolası, domates, soğan ve maruldan oluşan bir salata yiyordu. Günlük tek brosunu akşam yemeğinden sonra kahve ve konya ile birlikte içiyordu. Parasını cömertçe ve akılcı biçimde harcamaktaydı. Kime öğüt vereceği konusunda pek dikkatliydi. Ona göre yanlış insana doğru öğüt veren kişiden bir düşman gibi nefret edilmeliydi. Ama akıl verme işi Astor'a gelince Craxi pek eli açıktı. Çünkü pek çok kişi gibi o da baba April'e çok şey borçluydu. Craxi emekliye ayrıldığında her zamanki tehlikeli yaşamı içinde onu koruyan tek dost baba April olmuştu. Şimdi Astor ile Craxi'nin yaptıkları bir sabah kahvaltısı görüşmesiydi. Masanın üzerinde kaseler dolusu meyve, parlak sarı armutlar, koyu kırmızı elmalar, neredeyse limon kadar iri çilekler, beyaz üzümler ve koyu kırmızı dolgun kirazlar vardı. Tahta bir zemin üzerine kocaman bir peynir kütlesi, altın renkli iri bir kutu gibi yatırılmıştı. Bir hizmetçi kız kahve ve konyak servisi yaptıktan sonra gitti. Ve Craxi konuşmaya başladı. Genç adam, demek ki baba April'in seçtiği ailenin koruyucusu sensin, öyle mi? Astor, evet diyerek yanıtladı. Baba April'in uzun zamandan beri seni bu görev için eğittiğini biliyordum. Benim emektar dostum her zaman ilerisini görürdü. Onunla her zaman böyle sorunlar üzerinde fikir alışverişleri yapardık. Senin kalifiye biri olduğunu biliyorum. Şimdi şu soru havada kalıyor. Sende miras payı var mı? Astor'un yüzünde bu soruya olumlu yanıt vereceğini gösteren bir gülümseme belirdi. Baba April benim yaşamımı kurtardı ve sahibi olduğum her şeyi bana o verdi. Ben ne isem onu yapıp yoğurduğu bir kişiliğim. Ve aileyi korumak üzere yemin ettim. Eğer Nicole hukuk bürosundaki ortaklığını yitirir ya da Mark Antonio'nun TV ağı başarısızlığa uğrarsa ve eğer Valerius'un başına bir şey gelirse onların gene de bankaları olacak. Bugüne değin benim mutlu bir yaşamım oldu. Böyle bir görevi sırtımda taşımak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama babaya söz verdim ve bu sözü tutmam gerekir. Eğer bunu yapmazsam yaşamım boyunca niye inanabilirim ki? Astor'un beyninde çocukluğunda yaşayıp büyük keyif duyduğu ve kendisine her zaman gönül borcu duyuran olayların anıları canlandı. Bir çocuk olarak amcasıyla birlikte Sicilya'da geçirdiği günler, oradaki geniş dağlık alanlarda birlikte yaptığı yürüyüşler ve babanın anlattıklarını unutabilir miydi? Genç adam kimi zaman farklı zamanları, adaletin tümüyle egemen olduğu günleri, sadakatin takdir edildiği dönemleri ve sevecen güçlü adamların kazandığı başarıları düşünüyordu ve şu anda Astor hem baba April'i hem de Sicilya'yı özlüyordu. "Eh sen o olayı yaşadın, her şeyi anlat bana," diyen Craxi, genç adamın dalgınlığına son verip onu yaşadığı ana geri döndürdü. Astor, yaşlı adamın sözlerine uyup babanın öldürüldüğü o lanetli öğle saatlerini anlattı. "Her iki adamın da solak olduğuna emin misin? Hiç değilse biri, belki öteki de solaktı." Yaşlı adam yavaşça başını öne doğru eğdi ve düşüncelere dalmış gibi göründü. Epeyce bir süre öylece kaldıktan sonra Astor'un gözlerinin içine bakarak konuştu. "Sanırım o adamların kim olduğunu biliyorum. Ama acele etmeyelim. Daha önemli olan onları kimin ve neden o işe kiraladığıdır. Şu anda düşünüyorum da en güçlü olasılık Timona Portella'nın bu işten sorumlu olduğu merkezinde. Ancak işin nedenleri ile kimin bu işten çıkarı bulunduğu bilinmiyor, öyle değil mi? Şimdi Portella her zaman sabırsız ama gözü pek biriydi. Oysa baba April'i öldürmek pek riskli bir girişim. Emekli olsun ya da olmasın, baba April'den çok korkardı." Craxi bir kez daha durup düşündü. "Şimdi tetikçiler hakkında fikirlerimi söyleyeyim. Onlar Los Angeles kentinde yaşayan iki kardeş ve bu konuda ülkenin en kalifiye adamlarıdır. Kesinlikle gevezelik etmezler. İkiz olduklarını pek az kişi bilir. Her ikisi de solaktır. Yürekli savaşçılar olarak doğup büyümüşlerdir. Tehlikenin büyük ve ödülün yüksek oluşu onları çeker. Üstelik onlara bazı garantiler verilmiş olmalı. Kanımca yetkili makamlar ikizleri izlemeyecektir. O günkü yemin töreninde katedralde hiçbir polis ya da federal araştırma ekiplerinin bulunmaması bana pek tuhaf geliyor. Çünkü emekliye ayrılmış olsa bile baba April FBI'ın büyük hedefiydi." Biraz daha durup soluklanan yaşlı adam ekledi. "Şimdi benim bu söylediklerimin nazariye olduğunu unutma. Bunları araştırman ve doğruluğunu kanıtlaman gerekiyor. Ve de eğer ben haklıysam tüm gücünle onlara vurmalısın." "Bir şey daha var," dedi Astor. "Babanın çocukları tehlikede mi?" Omuzlarını silken Craxi şu anda elindeki sarı renkli olgun armudu soyuyordu. "Onu bilemem," dedi. "Ancak onlardan yardım istemeyecek kadar gururlu olma. Kuşkusuz büyük bir tehlikenin içindesin. Şimdi sana bir önerim daha var. Bankalarındaki işleri yürütmek üzere Bay Prior'u Londra'dan buraya getir. O her bakımdan olağanüstü, kalifiye bir adamdır. Bianco'yu da Sicilya'dan getirteyim mi?" "Bırak onu, orada kalsın. Sen bu işleri sürdürdükçe arada bir yeniden buluşup görüşelim." Yaşlı adam Astor'un kahvesine biraz anasonlu rakı damlattı. Astor, "Ne tuhaf, baba April için, büyük baba April için iş yapacağımı hiç düşünememiştim," diyebildi mırıldanırcasına. "Ah evet," dedi Craxi, "yaşam gençler için acımasız ve pek zordur." Valerius, askeri haber alma örgütünde 20 yıl süreyle çalışmış ve erkek kardeşi Marc Antonio gibi hayal aleminde hiç yaşamamıştı. Astor'dan her şeyi beklermiş gibi şaşırma belirtileri göstermedi. Astor ona, "Yardımına gerek duyuyorum. İşinin sert kurallarını benim için çiğneyebilirsin," dedi. Albay Valerius duygusuz bir sesle yanıtladı. "Sonunda gerçek renklerini gösteriyorsun. Bunu yapmanın ne kadar süreceğini merak ediyordum." "Bu sözlerinin ne anlama geldiğini bilmiyorum," diyen Astor, Valerius'un tepkisi karşısında biraz şaşırmıştı. "Sanırım babanın ölümü New York polisiyle FBI ajanlarının işe karıştığı bir olaydı. Belki benim hayal kurduğumu düşünebilirsin. Oysa bu yolda duyumlarım oldu." "Bu olanaksız bir durum," dedi Valerius. "Ancak işimle ilgili belgelere hiçbir şekilde giriş yapmak zorunda değilim." "Ama bazı yakın arkadaşların olmalı," dedi Astor. "Söz gelişi haber alma ajanlarından. Onlara bazı sorular sorabilirsin." "Kimseye hiçbir soru sormak zorunda değilim," diyen Valerius gülümsüyordu. "O adamlar saksağın gibi öter, sürekli dedikodu yaparlar. senin şu yardımına gerek duyuyorum şeklindeki sözlerin tümüyle saçma pislik. Sen neyin peşinde olduğuna ilişkin fikir sahibi misin? Evet, babanın katillerine ilişkin her türlü bilginin peşindeyim. Valerius yaşamındaki tek hatası olan prosunu yakıp tüttürerek koltuğunun arkalığına yaslandı. Bana saçmalamayı bırak Astor. Sana bir şey söylememe izin ver. Ben bu konuda bir takım ayrıntılı analizler yaptım. O olay bir misilleme ya da öç almaydı. Senin bankalarımızı kontrol edişinde düşündüm. Yaşlı babamız her zaman bazı planlar yapardı. Bunu da o planlarından biri olarak düşünüyorum. Babam seni ailenin uç adamı yapmıştı. Bu durumu da doğal olarak ne izlerdi? Sen bu iş için eğitilmiş ve dirimsel anlarda harekete geçmek üzere onun adamı olmuştun. Ancak amatör bir şarkıcı ve sıradan bir at binicisi olarak babamın senin için düşündüğü işte çok iyi olabilmeni sağlamak üzere 10 yıl geride kalmış durumdasın. Ayrıca her zaman boynuna taktığın o altın kolye insanda kuşku yaratıyor. Albay Valerius biraz duralayıp soluk aldı. Yaptığım bu ayrıntılı çözümlemelere ne dersin? Çok iyiler. Umarım onları kendine saklarsın. Elbette öyle yapacağım. Ancak bu çözümlemenin sonucu senin tehlikeli bir adam olduğunu ortaya koyuyor. Ardından senin aşırı eylemlerde bulunacağını da gösteriyor. Ama sana bir tavsiyem var. Koruyucu örtün pek ince ve zayıf. Çok geçmeden bu örtü patlayacak. Yardım etmeme gelince, bugüne değin ailem ve ben çok dürüstçe bir yaşamı sürdürdük. Senin için düşündüklerimin tersi biriyim ben. İşte bu nedenle yanıtım hayır şeklinde olacaktır. Sana yardım etmeyeceğim ama koşullar değişirse seninle bağlantı kurabilirim. Bir kadın Astor'u Nicole'ün bürosuna götürmek için eşlik etti. Büroya vardıklarında Nicole sarılıp yeğenini öptü. Şimdi de Astor'dan hoşlanan genç kadın da yeni yetmelikte yaşadığı kötü biten aşk serüveni derin izler bırakmamış gibiydi. Seninle özel olarak baş başa konuşmalıyız dedi Astor. Nicole korumalığını yapan kadına dönüp Helen bizi yalnız bırakabilir misin onunla güvenlikteyim dedi. Helen genç adama uzun uzun baktı. Kendine aşırı güveniyle Astor'u etkilemek istiyor bunda da başarılı oluyordu. Daha önce Çilke'nin olduğu gibi şimdi Astor da korumanın özgüveninden etkilenmekteydi. Giysinin bir yerine az saklamış bir poker oyuncusu gibi bu kadın korumada gizli yerinde silah taşıyor olmalıydı. Astor kadının silahını nereye gizlediğini görmeye çalıştı. Korumanın insanı etkileyici bedenini ortaya koyan dar pantolon ve ceketinde bir tabancanın izi hemen görünmeliydi. Kadının paçasına yakın yerde dar ve uzun bir yarığı ayırt etti. Ayrıca kadının ayak bileğinde pek de şık olmayan bir halhal vardı. Kadın koruma odadan dışarı çıkarken Astor biraz da kendini zorlayarak gülümsedi. Ama kadın yalnızca boş bakışlarla karşılık verdi. Astor, "Bu kadını buraya kim görevlendirdi?" diye sordu. "Babam," dedi Nicole. İyi de oldu. Bu kadın korumanın kapkaççıları ve çapkın erkekleri nasıl yola getirdiğini görmek pek şaşırtıcı oluyor. Bu söylediklerine yürekten katılırım. Babanın dosyasını FBI'dan alabildin mi? Evet, şimdiye kadar okuduğum en korkunç suçlama listesi oldu bu. Kesinlikle listede yer alan suçları ve de lanet olası ajanların saydığı suçları kanıtlayabileceğine inanmıyorum. Astor, baba yaşasa kendisinin de bunları yatsımasını isteyeceğini biliyordu. O dosyayı bir iki günlüğüne bana verebilir misin? Nicole, duygularını gizleyen avukatça bakışlarla yanıtladı. Dosyayı şu anda görmen gerektiğini düşünmüyorum ama dosya içeriğinin analizini yaparak ve önemli olan şeylerin altını çizerek daha sonra verebilirim. Gerçekte sana yardımcı olabilecek bir şey bulunmuyor dosyada. Belki de onu senin ve kardeşlerimin görmemesi gerekir. Astor düşünceli bir tavırla yeğenine bakarak gülümsedi ve o denli kötü mü dedi. İzin ver de önce ben inceleyeyim. Dosyayı düzenleyen FBI ajanları öyle pislik adamlar ki. Sen ne dersen o benim için de uygundur. Yalnızca bunun tehlikeli bir durum olduğunu unutma. Kendine dikkat et. Öyle yapacağım. Benim Helen'im var. Ve gerek duyarsan ben de yanındayım. Astor genç kadına güven vermek ister gibi kolunu ona doladı. Ancak Nicole dönüp kendisine öyle bir özlemle baktı ki Astor bir anda bu bakıştan rahatsızlık duydu. Gene de bana yalnızca telefon etmen yeterli olur dedi. Nicole, gerekirse seni arayacağım ama iyiyim, gerçekten çok iyiyim diyerek yanıtladı Astor'u. Aslında genç kadın şu anda inanılmaz derecede çekici ve yakışıklı olan bir diplomatla o gece yaşayacaklarının beklentisi içindeydi. Marc Antonio duvarlarında 6 adet TV ekranı bulunan gösterişli suite ofisinde New York'un en güçlü reklam ajansının yöneticisiyle iş toplantısı yapıyordu. Kusursuz giyinmiş, uzun boylu ve soylu görünümü olan bu yöneticinin adı Richard Harrison idi. Adam daha önce modellik yapmış ama şimdi paraşütçü olan birine benziyordu. Harrison'ın kucağında küçük bir video kaset çantası vardı. Eksiksiz bir özgüvenle yerinden kalkıp hiç izin istemeden TV setinin yanına gitti. Kasetlerden birini video aygıtına yerleştirdi. "Şu kaseti bir izle. Oynayan benim müşterilerimden biri değil ama onun çok şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum." TV ekranında görüntü belirdi. Bir Amerikan pizzasının reklamıydı. Ama reklam filminde Sovyetler Birliği'nin eski başkanı Mihail Gorbaçov oynuyordu. Gorbaçov hiçbir şey söylemeden ağırbaşlı tavırlarla torununa pizza yedirirken çevresindeki kalabalık hayranlığını dile getiriyordu. Marc Antonio gülümseyerek Harrison'a baktı. "Özgür dünyanın zaferi. Peki ama sen ne istiyorsun?" Sovyetler Birliği'nin eski başkanı ve şimdi bir Amerikan pizza şirketinin reklam filminde soytarılık yapıyor. Şaşırtıcı değil mi? Ona yalnızca $500,000 ödediklerini duydum. "Tamam," dedi Marc Antonio, "ama sen ne istiyorsun? İnsan böyle alçaltıcı bir işin için yapar. Adam fena halde paraya gereksinim duyuyor." Ve birdenbire Marc Antonio babasını düşündü. Baba April büyük bir ülkeyi yönetip de ailesinin parasal güvenliğini sağlayamayan böyle bir adamı hoş görürdü. Baba o adamı insanların en salağı olarak düşünürdü. Tarihte ve insan psikolojisinde hoş bir ders diyen Marc Antonio ekledi. "Ama yineleyeyim, sen ne istiyorsun?" Harrison kucağındaki video kaset çantasına hafifçe vurdu. "Anladım, bunu beğenmedin. Ancak bende daha başka kasetler de var. Doğrusu biraz direnme bekliyordum. Bunlar biraz daha dokunaklı parçalar. Sen ve ben uzun süreler birlikte iş yaptık. Bu reklamların senin TV ağında gösterileceğinden emin olmak isterim. Sonra diğer TV şirketleri sıraya girecektir. Bunu hayal edemiyorum." Harrison bir başka kaseti videoya takıp açıklama yaptı. "Reklamlarımızda ölmüş ünlüleri kullanma hakkını satın aldık. Ölen ünlü kişilerin toplumdaki işlevlerinin sona ermesi öyle büyük savurganlık oluyor ki biz bunu değiştirmek ve onları eski görkemli durumlarına döndürmek istiyoruz." TV ekranı yeniden görüntülendi. Ekranda ünlü rahibe Teresa, Bombay'da insanların yoksulluk ve hastalık çeken kesimlerinde görev yaparken görüldü. Sonraki sahnede rahibenin Nobel Barış Ödülünü alırken kaba yüzü, alçak gönüllü bir Azize'ninki gibi parıldıyordu. Sonra rahibe Teresa, Bombay sokaklarındaki yoksullara büyük bir tencereden kepçe ile çorba dağıtıyordu. Bu sahnelerin hepsi siyah beyazdı. Daha sonra film birdenbire renkleniyor, pahalı takım elbiseler içinde bir adam, elinde boş kase ile büyük bir tencereye yaklaşıyordu. Adam genç ve güzel bir kadına, "Biraz çorba alabilir miyim? Çorbanın çok iyi olduğunu duydum da," diyordu. Güzel kadın adama gülümsüyor ve kepçeyle onun kasesini dolduruyordu. Adam çorbayı esirmiş gibi zevkle içiyordu. Sonraki sahne bir süpermarketi gösteriyordu. Buradaki tüm raflar Bombay etiketli teneke çorba kutularıyla doluydu. Davudi bir ses, "Bombay çorbaları varsıl ve yoksullara aynı şekilde yaşam verir. Herkesin 20 leziz çorba türüne parası yeter. Orijinal çorba tarifleri rahibe Teresa'nındır," diyordu. "Sanırım bu oldukça zevkli biçimde üretilmiş bir reklam," dedi Harrison. Marc Antonio beğenmez tavırlarla kaşlarını kaldırdı. Harrison, video aygıtına başka bir kaset daha taktı. Bu kez ekranda gelinlik içinde Prenses Diana göründü. Çekim büyük bir katedralde yapılmıştı. Sonra Diana başka bir yerde prensi ile dans ederken çevresini krallık ailesinin üyeleri sarıyordu. Ekranda herkes coşku içindeydi. Daha sonra etkileyici bir ses şöyle konuşuyordu. Her prenses bir prense layıktır ama bu prensesin bir gizi var. Genç model bir kız hoş biçimli parfüm şişesini uzatırken etiket açık seçik görünüyordu. Model kız şişeden boynuna parfüm sıkarken aynı ses konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Bir parça prenses parfümü sıkarak prensinizi kapar ve cinsel organınızın kötü kokmasından endişe duymazsınız artık. Marc Antonio masasının üzerindeki bir düğmeye bastı ve ekran karardı. Bekle, dahası var dedi Harrison. Marc Antonio başını olumsuz tavırla sallayarak konuştu. Yeter Richard, sen şaşırtıcı derecede yaratıcı ama duygusuz adamın tekisin. Bu reklam filmleri benim TV ağımda kesinlikle gösterilmeyecek. Harrison, ama kasetlerin bir kısım geliri hayır işlerine harcanacak ve onlar gerçekten zevkli yapımlar. Senin bu işte öncülük etmeni bekliyordum. Ne de olsa biz eski arkadaşız, öyle değil mi? Diye karşı çıktı. Gerçekten öyleyiz, ancak şimdi de yanıtım hayır olacak. Harrison başını sallayarak kasetleri çantasına koydu. Gülümseyerek konuşan Marc Antonio, aklıma gelmişken sorayım, o Gorbaçov reklamı iyi iş yaptı mı? Dedi. Harrison omuzlarını silkti. Berbattı. Zavallı orospu çocuğu pizza bile satamıyor. Marc Antonio diğer işlerini ve gece üstleneceği görevin hazırlıklarını tamamladı. Bu gece Emmy TV ödülleri törenine katılmak zorundaydı. Sahibi olduğu TV ağı ödül töreninde yer alacak yönetmen ve yıldızlar için 3 masa düzenlemişti. Ofisinin bitişiğinde yer alan yatak odasında banyo, tuvalet ve giysilerle dolu büyük bir giyinme kabini vardı. Genç adam geç saate kadar çalıştığı gecelerde sık sık burada kalırdı. Bu geceki törende onun TV ağına bağlı olup da ödül kazanan bazı kişiler başarılarındaki payından ötürü Marc Antonio'nun adını da andılar. Bu her zaman hoş bir şey olurdu. Ancak genç adam ödül kazananları alkışlar ve yanaklarından öperken yıl boyunca katılmak zorunda olduğu diğer kutlama ve yemekleri düşünürdü. Oscar gecesi, halkın seçimi ödülleri, AFI ödülleri, yaşlanan yıldız, yapımcı ve yönetmenlere sunulacak ödüller. Marc Antonio kendisini ilkokulda ev ödevlerini annelerine göstermek için koşan küçük çocuklara yıldızla aferin veren bir öğretmenmiş gibi görüyordu. Sonra böyle düşündüğü için birdenbire kendinden utandı. Bu insanlar paraya olduğu kadar onay ve ödüllere de gereksiniyorlardı.